Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Possible Minds, John Brockman'ın editörlüğünü yaptığı. Yapay zekanın insanlık için taşıdığı vaatleri ve riskleri farklı disiplinlerden 25 düşünürün denemeleriyle ele alan 2019 tarihli bir derlemedir. Kitap, roman ya da teknik bir kullanım kılavuzu değildir. Felsefe, bilgisayar bilimi, bilişsel bilim, fizik, genetik ve robotik gibi alanların yapay zekaya baktığı düşünsel bir tartışma alanı kurar. Derlemenin çıkış noktası, sibernetiğin öncülerinden Norbert Wiener'in, öğrenen ve karar veren makinelerin insan değerleriyle kendiliğinden uyumlu olmayacağı yönündeki erken uyarısıdır. Brockman, kısa giriş ve geçiş yazılarıyla bu tarihsel uyarıyı güncel yapay zeka tartışmalarına bağlar. Yazarlar, bugünkü dar yapay zeka sistemlerinin gücünü kabul ederken, genel yapay zekanın ne zaman ve hatta mümkün olup olmadığı konusunda ayrışır. İşlerin dönüşümü, algoritmik kararların denetlenmesi, büyük şirketlerin güç yoğunlaşması, açıklanabilirlik, insan zihninin özellikleri ve çok ileri makinelerin doğurabileceği varoluşsal riskler, kitabın temel meselelerini oluşturur. Amaç, kesin bir gelecek tahmini vermek değil, teknolojiye dair kolay iyimserlik ve kolay felaketçiliğin ötesinde daha dikkatli düşünmeyi sağlamaktır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Norbert Wiener'in uyarısı, kitabın etik ve siyasal başlangıç noktasıdır. Possible Minds'in omurgasında Norbert Wiener'in İnsanların İnsani Kullanımı adlı çalışmasından gelen temel soru vardır. Öğrenebilen ve karar verebilen bir makine, İnsanlara yararlı sonuçlar üretmek zorunda mıdır? Wiener'in yanıtı hayırdır. Bir sistem belirlenen hedefi başarıyla izleyebilir ama bu hedefin insan onuru, adalet ya da güvenlikle nasıl ilişkilendiğini kavramayabilir. Derlemedeki tartışmaların çoğu bu ayrımı farklı biçimlerde açar. Sorun yalnızca makinelerin insanlardan daha zeki hale gelmesi değildir. Asıl sorun, hedeflerin kim tarafından konduğu, başarı ölçütünün ne olduğu ve sistemin hatalı sonuç verdiğinde kimin hesap vereceğidir. Bu çerçeve, Türkiye'de kamu hizmetlerinden işe alıma, kredi değerlendirmesinden güvenlik uygulamalarına kadar algoritmik araçların kullanılmasını düşünürken de önem taşır. Verimlilik iddiası, kararın meşruiyetini tek başına garanti etmez. Kitap, etik ilkelerin sonradan eklenen bir denetim katmanı değil, tasarımın başındaki bir mesele olduğunu düşündürür. Yine de denemeler tek bir düzenleme reçetesi sunmaz. Değeri, yapay zeka güvenliğinin salt yazılım mühendisliğine indirgenemeyeceğini, hukuk, kurumlar ve insan amaçlarıyla birlikte ele alınması gerektiğini göstermesidir. İkinci olarak, derin öğrenmenin başarısı. Sistemlerin neden karar verdiğini açıklamadığı için yeterli değildir, kitaptaki önemli gerilimlerden biri. Güncel yapay zekanın etkileyici performansı ile sınırlı kavrayışı arasındadır. Özellikle derin öğrenme, büyük veri kümelerindeki örüntüleri bularak, görüntü tanıma, dil işleme ve tahmin gibi görevlerde güçlü sonuçlar verebilir. Fakat Judea Pearl gibi katkıcıların vurguladığı çizgide, doğru görünen sonucun nasıl üretildiğini bilmek her zaman mümkün değildir. Sistem bir tahminde başarısız olduğunda, hatanın hangi varsayımdan, hangi veriden ya da hangi ilişkiyi yanlış öğrenmesinden kaynaklandığını anlamak zorlaşır. Bu durum, eğlence amaçlı önerilerden çok sağlık, adalet, ulaşım ve kamu yönetimi gibi yüksek etkili alanlarda belirleyicidir. Bir modelin geçmiş veride iyi çalışması, yeni koşullarda adil veya güvenli davranacağını kanıtlamaz. Türkiye'de kullanılan ya da kullanılacak otomatik karar sistemleri açısından da veri setinin hangi toplumsal grupları eksik temsil ettiği sorusu göz ardı. Edilemez. Derleme, açıklanabilirlik talebini yalnızca teknik merak olarak görmez. Açıklama, itiraz edebilmenin, hatayı düzeltmenin ve sorumluluk atayabilmenin ön koşuludur. Bununla birlikte kitap, tüm yapay zeka uygulamalarının bütünüyle şeffaflaşabileceğini iddia etmez. Daha çok, kararın etkisi arttıkça denetlenebilirlik beklentisinin de artması gerektiğini savunan bir düşünme zemini sağlar. Üçüncü olarak, yapay zekanın geçmişteki yükseliş ve hayal kırıklığı döngüleri bugünkü tahminlere ihtiyat kazandırır. Neil Gershenfeld'in işaret ettiği yapay zeka tarihindeki yükseliş ve duraklama döngüleri. Derlemenin teknoloji tahminlerine karşı geliştirdiği en yararlı frenlerden biridir. Yapay zeka alanı çeşitli dönemlerde büyük vaatlerle öne çıktı. ardından gerçek dünyanın karmaşıklığı karşısında beklentilerin gerisinde kaldı. Bugünkü derin öğrenme dalgası, önceki dönemlerden daha güçlü hesaplama kapasitesi, daha fazla veri ve yaygın ticari kullanım sayesinde farklıdır. Ancak bu fark, her uzun vadeli iddianın doğrulandığı anlamına gelmez. Bir sistemin, belirli bir görevde insanı geçmesiyle insan gibi esnek biçimde öğrenmesi, neden kurması ve farklı bağlamlarda sağduyulu davranması aynı şey değildir. Kitap bu nedenle, genel yapay zekanın yakınlığına ilişkin kesin tarihler vermekten çok, belirsizliğin kendisini tartışma konusu yapar. Bazı katkıcılar genel yapay zekanın birkaç 10 yıl içinde gelişebileceğini düşünür, bazıları ise insan zihninin yanlış modellenmiş olabileceğini ima eder. Bu çoğunluk, okuyucuyu ne her yeni ürünü bilinçli makine işareti saymaya ne de ilerlemeyi küçümsemeye yöneltir. Türkiye'de yapay zeka yatırımları, eğitim politikaları ve kamu söylemi açısından çıkarım açıktır. Kısa vadeli gösteriler yerine doğrulama, altyapı, veri kalitesi ve toplumsal sonuçlar temelinde değerlendirme yapmak gerekir. Kitap, tarih bilgisini gelecek kehanetlerinden daha sağlam bir eleştiri aracı olarak kullanır. Dördüncü olarak, istihdam, şirket gücü ve toplumsal ayrışma. Yapay zekanın teknik olmayan sonuçlarıdır, Possible Minds, yapay zekayı yalnızca laboratuvarlarda geliştirilen bir araç olarak incelemez. Teknolojinin ekonomik kazançları kimlere dağıtacağı ve karar alma gücünü hangi kurumlarda toplayacağı sorusunu öne çıkarır. Otomasyonun bazı işleri azaltması ya da dönüştürmesi yalnızca iş sayısı meselesi değildir. Yeni işlerin niteliği, çalışanların yeniden eğitim imkanları, ücret pazarlığı ve bölgesel eşitsizlikler de sonuçları belirler. Büyük miktarda veri, hesaplama gücü ve uzmanlık gerektiren sistemler avantajı zaten güçlü olan şirketlerde yoğunlaştırabilir. Böyle bir yoğunlaşma, piyasa rekabetini olduğu kadar kamusal tartışmayı ve demokratik denetimi de etkileyebilir. Denemelerde anılan toplumsal parçalanma riski de buradan anlaşılmalıdır. Algoritmalar, insanların gördüğü haberleri, reklamları ve seçenekleri kişiselleştirdikçe ortak bilgi alanı daralabilir. Kitap, bu ihtimalleri kaçınılmaz sonuçlar diye sunmaz. Teknolojik etkinin, tasarım tercihleriyle beraber vergi, rekabet, eğitim, sosyal güvenlik ve şeffaflık gibi politikalar tarafından biçimlendiğini hatırlatır. Türkiye bağlamında da yapay zekanın yalnızca verimlilik hedefiyle ele alınması yetersiz kalır. Mesleki eğitim, çalışan hakları, kişisel verilerin korunması ve kamu kurumlarının denetim kapasitesi birlikte düşünülmelidir. Derlemenin katkısı, teknolojik ilerlemenin toplumsal olarak tarafsız olduğu varsayımını sorgulamasıdır. Son olarak, süper zeka ve insan sonrası dönüşüm tartışmaları kesin kehanetten çok sınır sorusunu açar. Derlemenin en tartışmalı bölümü. İnsan yeteneklerini çok aşabilecek sistemlerin ihtimalidir. Bazı yazarlar kendi kapasitesini geliştirebilen bir yapay zekanın hedefleri insan amaçlarından ayrılırsa bunun çok ağır sonuçları olabileceğini düşünür. W. Daniel Hillis'in insanları piknikteki karıncalar gibi önemsiz görebilecek bir üstün sistem benzetmesi, güç farkının doğurabileceği kayıtsızlığı anlatır. Bu fikir, makinelerin mutlaka kötü niyet taşıyacağı iddiası değildir. Daha çok, insan çıkarlarının açıkça korunmadığı bir hedef optimizasyonunun tehlikeli olabileceği uyarısıdır. Buna karşılık kitapta daha yakın ve somut bir dönüşüm fikri de vardır. George Church, bugünün insanlarını taş devri insanlarıyla karşılaştırıldığında zaten bir anlamda transhüman olarak niteler. Bu bakış, insanla teknoloji arasındaki sınırın ani bir kopuşla değil, araçlar, tıp, iletişim ve hesaplama yoluyla uzun süredir değiştiğini vurgular. Böylece derleme iki soruyu yan yana getirir. Çok ileri yapay zeka mümkünse nasıl güvenli hale getirilebilir? Daha önemlisi, bugün insan kapasitesini artıran teknolojileri hangi değerlerle kullanıyoruz? Bu yaklaşım, süper zeka konusunu bilim kurgu heyecanına kapatmaz ama belirsiz bir uzak gelecek uğruna mevcut algoritmik zararları unutmayı da engeller. Kitap için ihtiyat, teknolojiyi durdurmak değil, kapasite artışıyla insan denetimi arasındaki farkı ciddiye almaktır. Sonuç olarak, Possible Minds. Yapay zekanın nasıl kodlanacağını öğrenmek isteyen okurdan çok. Yapay zekanın hangi amaçlarla geliştirildiğini ve toplumları nasıl dönüştürebileceğini sorgulamak isteyenler için uygundur. Teknoloji yöneticileri, kamu politikasıyla ilgilenenler, sosyal bilim öğrencileri, Hukukçular ve yapay zeka haberlerinin ötesine geçmek isteyen genel okurlar kitaptan yarar sağlayabilir. Teknik ayrıntı beklentisi olanlar için ise bu eser bir ders kitabı ya da uygulama rehberi değildir. Makine öğrenmesi modellerinin kurulumu, programlama pratiği veya tek bir düzenleyici çözüm arayanlar ek kaynaklara ihtiyaç duyacaktır. Kitabın pratik faydası, okuyucuya kontrol listesi vermesinden çok daha iyi sorular kazandırmasındadır. Bir algoritma hangi hedefi en iyi hale getiriyor? Hata halinde kim itiraz edebilir? Verinin, kurumun ve teşvikin rolü nedir? Uzak gelecek riskleri bugünün eşitsizlikleriyle nasıl bağlanır? Bu sorular hem iş yaşamında hem kamusal tartışmalarda daha temkinli değerlendirmeler yapmayı destekler. Benzer yapay zeka kitaplarından ayrıldığı nokta, tek bir yazarın bütünlüklü tezini dayatmamasıdır. Brockman, filozofları, bilim insanlarını ve teknoloji düşünürlerini aynı başlık altında buluşturur. Bunun sonucu olarak kimi denemeler arasında gerilimler ve farklı varsayımlar vardır. Fakat tam da bu çoğulluk, yapay zekanın tek bir teknik problem olmadığı gerçeğine uygundur. Norbert Wiener'den güncel derin öğrenme tartışmalarına uzanan tarihsel çerçevesiyle eser, iyimserlik ile korku arasındaki kolay karşıtlığı aşan, düşünsel olarak zengin bir başvuru derlemesidir. Destek olmak isterseniz, John Brockman kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.